Sayfa 185. Gülizar alt evde çok rahatsızdı. Öksürmemek için kendisini zor tutuyordu. Hele tuvalet ihtiyacı baş gösterirse, aksi gibi aklına gelince baş göstermişti hemen. Hep böyle olurdu zaten. Aklına öksürmek gelse öksüreceği tutar, abdese gitmek aklından geçse abdesi gelirdi. Kendini tuttu. Yukarıda konuşulanları duyabilse ne öksürmeyi ne de abdesi düşünecekti ama duyamıyordu. Sesler mırıltı halinde geliyordu. Fakat küçük abdesti gittikçe sıkıştırıyordu. Başka çare yoktu. Daha gerilere giderek eteğini kaldırıp çömeldi. İşini mümkün olduğu kadar sessiz görüp kalkarken başını tahtaya çarptı. Zaloğlu safi kulak kesilivermişti. Kabak hafız da işin farkındaydı. Kadın başını çarpmıştı oturdukları döşemeye. Sapsarı kesildi. Yine de "Ne o Ramazan?" dedi. "Hiç. Alt evde birisi mi var?" Titreyen dudaklarıyla kekeledi. "Bismillahirrahmanirrahim. Kim olabilir?" Zaloğlu güldü. "Bilmem." Birçok şeyler biliyormuşçasına bıyık altından gülmüştü. Hafız iyiden iyiye pirelendi. Yoksa oğlan Gülizar'ın burada olduğunu biliyor muydu? Biliyordu da bilmezlikten mi geliyordu? Kadın tekrar, sonra tekrar falso yapar da belli ederse ya. Zaloğlu'nun yine hiç de dostça olmayan yeni bir bakışını yakaladı. Hain, sinsi, içinden pazarlıklı bir bakış. Zaloğlu eski Zaloğlu değildi. Aynı bakışla bakmıştı evden içeri girerken de. Yoksa bir melunluğu mu vardı? Haydi Şerefe. Kendine geldi. Kadehini aldı, tokuşturup içtiler. Belki de dayısına kimin gammazladığını öğrenmiş, belli etmemeye çalışıyor, öç almak için zamanını bekliyordu. Daha başka, çok daha yakın bir ihtimalle sarsıldı. Ya şimdi şu dakikada ev sarıldı da içeriye baskın etmek için Zaloğlu'nun işaretini bekliyorlarsa. Niçin olmasın? Pekala da olabilirdi. Hainlere mahsus bir korkuyla pencerelere baktı. Ne o dedi Zaloğlu. Kendini topladı. Bir şey yok. Dışarıdan görünmeyelim de. Yok canım sen de. Haydi üfle bakalım. Kadehler tekrar kalktı, tokuştu, içildi. Korkudan kurtulamamıştı. Tam bir kuşku içindeydi. Ya işler korktuğu gibi cereyan ederse, ya ev sarılıysa, ya birisi pencerenin önüne sindi de konuştuklarına kulak veriyorsa. Aniden kalktı, merdiveni hızla indi, kapıyı açtı, dışarı çıkıp etrafı kontrol ettikten sonra Zaloğlu'nun şaşkın bakışları önünde geldi, yerine oturdu. Ne oluyor Hafız? Bir takıntı işittik ya Mirim. Zaloğlu ferahladı. Çünkü kahvede köylüyle tutuştukları bahsi bir ağzı çabuğun gelip yetiştirmiş olması pek mümkündü. Bir sigara yaktı, paketi uzattı. Kabak Hafız bir tane aldı. Zaloğlu'nun ateşinden yaktı. Anlat bakalım. Ne anlatayım? Yüzüne ne olduğunu. Zaloğlu'nun dertleri depreşti. Sıcak bir kan yüzüne hücum etti. Bir de soruyordu it oğlu it. Kendini zor tuttu. Dayımla atıştık. Niye? Niye mi? Atıştık işte. Şurada burada gevezelik ettiydim bir iki ya. Ne gibi? Canım hani dayıma vurayım mı ne yapayım dediydim ya. Deyyus'un biri yememiş içmemiş yetiştirmiş. Bir geldi al bezi gibi. Dedi sen böyle söylemişsin. Tepem attı. Dedim he ne olacak? Kabak Hafız yerine yerleşti. E'si sağ olun o bana ben ona. Çiftliğin avlusu harp yerine döndü. Sen beni tanımıyorsun daha. Kafam kızdı mı? Değil dayı. Lillahını şaşırırım adamın. Kabak Hafız işi anlamıştı ama bozmadı. Sonrası sağlığın. Araya o kız girmeseydi tamamdı. Hangi kız? Avrada olacak orospu. O mu girdi araya? O girdi ya. Elime ayağıma düştü yoksa tamamdı dayımın manzarası. Ama dayıma kimin yetiştirdiğini elbet öğreneceğim. O zaman göstereceğim anaların ne aslanlar doğurduğunu. Kadehlere rakı koydu içtiler. Kabak Hafız sordu. Kimden şüpheleniyorsun mesela? Zaloğlu seni anasını avradını diye geçirdi içinden. Vallahi ne bileyim Hafız. Deyyus'un biri olmaya biri ya hangisi? Bu kadar çok mu bu köyde Deyyus? Bak hele bak istemediğin kadar. Şurada yüzüne güler elini sıkar rakını cigaranı içer öbür tarafta kuyunu kazarlar. Hem de tövbe ummadıkların. Kabak Hafız'ın tereddütü birden arttı yoksa laf mı çıkarıyordu? Bunu fark eden Zaloğlu adamı pirelendirmemek için boş ver dedi herkes ettiğiyle kalır. Ben bu işin arkasını belki de aramam. Allah'a havale ederim. Haydi çek. Kabak Hafız ferahladı. Oğlan çok memnuniyet verici bir şekilde laf etmişti. Kadehe sevinçle yapıştı. Nerede böyleleri varsa Allah belasını versin. Deyyus oğlu deyyuslar. Dünyayı bozan, insanların rahatını kaçıran böyleleri değil mi zaten? İçtiler. Fakat öyle emniyet verici şekilde söylemişti ki Zaloğlu, az kalsın tereddüte düşecekti. Hatta bir ara Yanılıyor muyum yoksa diye aklından geçtiyse de tereddütü çabucak silindi. Çocuk değildi. Bu lafı yalnız ve yalnız onun yanında söylediğini gayet iyi biliyordu. Kimlerin yanında konuştuğunu hatırlamaya çalışsana. Boş ver, ben zaten durmayacaktım çiftlikte. Neden dersen Yasin Ağa ile Gülizar 7 kat yabancıyken tepip yürüdüler. Benim onlardan evvel basıp gitmem, hatta deyi su çekip yere sermem icap ederdi. Lakin dur, fikrimden vazgeçmiş değilim. Onun dayı gibi Allah'ını kitabını şaşırmazsam bana da Ramazan demesinler. Kabak hafız o beleş diye geçirdi. Gülizar dedim de avrat meydanlarda yok be hafız. Hafız gülüverdi. Niye güldün? Hiç, Gülizar dedin de gıdıklandım. Gülizar bunları duymuştu. Kıkırtıyla gülüverdi. Zaloğlu devam etti. Yoksa yerini biliyor musun? Ciddileşti. Ne bileyim Erenler. Çok serin duruyorsun da hani aklıma da geldiydi. Dedim ki kendi kendime. Bu avradın dayıma posta koymasında bir iş var. Yoksa bizim imamla mı anlaştı? İşin şakası yoktu. Ciddileşerek izaha çalıştı. Benim dilimde Erenler. Bende iş var mı zannediyorsun? Bu yaştan sonra biz lafıyla geçineceğiz artık. Kim, sen mi? İnanmıyor musun? İçek, hadi içek. Tokuşturup içtiler. Kabak hafız sordu. Nereye gittiğini bilen yok mu? Yok. Sorup soruşturmadın mı? Kimden sorup soruşturayım? Allah selamet versin. Amin, amin ama neyse. Epey kahrımızı çektiydi. Gülizar'ın aklı gitti. Ya oğlan her şeyi uzun uzun anlatırsa? Ya hafız huylanır da nikahlamaktan vazgeçerse? Hafız huylanmıştı sahiden de. Bayağı canı sıkılmıştı. Yüzüne sıkıntının gölgesi düştü. Epey kahrımızı çektiydi. Demek nikahlansa oğlan köyde tellal çağırtacak. Belki de kullandım kullandım sonra da hafıza dehledim diyecekti. Buysa namusuna dokunurdu. Oğlanın bu hususta daha başka, daha ayrıntılı gevezelikler etmesinden çekiniyor, istemiyordu. En iyisi rakıyı içiverip palavracıyı sepetlemekti. Zaloğlu da aynı niyetteydi. Çabucak işi bitirip bahsi kazanmak. Kazanmak değil, kazanmıştı bile. Yarım kiloluk yaralanmıştı. Hızla içip yolu tutmalıydı. Boşalan fincanları doldurdu. Haydi hafız dayan. Dayan Erenler. Hızlı gidiyoruz galiba. İsabet miyirim. Hala geçmedi cenabet üşütme. Geçmediyse gideyim, sen de yat. Yatarız canım, acelesi yok. Yarım kiloluğu bitirirlerken Paşazade'nin cip kamyonetinin korna sesi duyuldu. Yakınlardan geçiyordu. Zaloğlu kulak kabarttı. Paşazade dedi. Sabahleyin dayım mayım ava gittilerdi. Avdan dönüyorlar besbelli. Son derece zevkli geçen avdan dönüyorlardı. Yalnız içindekiler değil, cip kamyonet de sarhoştu. Çamurlu, kaypak yolda tehlikeli bir yalpayla ilerlerken karanlıklara gömülü virajları daha tehlikeli direksiyon kaçmalarıyla alıyordu. Paşazade direksiyondaydı. Çok usta olmasa o kafayla o karanlık ve son derece kaygan yolda mutlak ve mutlak bir kaza yapabilirdi. Kamyonetin içi çamurlara bulanmış, kanlı av yokuşlarıyla doluydu. Tüfekler bırakılmış, kadınlar kendilerinden geçmişlerdi. İsviçreli bayan Zekai Bey'e olanca ağırlığıyla yaslanmıştı. Muzaffer Bey ise işi sarhoşluğa vurarak kolunu kadının beline dolamıştı. Güllü solunda, yedeğindeydi. Sol koluyla da onu sağlama bağlamıştı. Ama aklı birikindeydi. Arada biçimine girip kadını canavarca sıkıyor, bu yolculuğun hiç bitmemesini istiyordu. İstiyordu ki yol uzasın, uzasın. Bir virajı hızla alırlarken Zekai Bey, İsviçreli bayana iyice eğildi. İri burnu kadının fazla açık, yüklü göğsüne gömüldü. Derin bir esans kokusu karışmış ten kokusu. Viraj dönüldüğü, herkes eski halini aldığı halde, Zekai'nin başı kalkmadı, burnu kadının göğsünden çıkmadı. Kurt Muzaffer'in gözünden kaçmadı bu. Direksiyonda yine Fransızca bir şarkı tutturmuş, Paşazade'ye baktı. Herif oralı değildi. Değildi ama kendisi. Kendisi neydi? Boynuzlu mu? Kolunu beline doladığı kadını kaptıracak kadar aptal mıydı? Aziz dostunun göğse inmiş başını hışımla itti. Baş kalktı, tekrar düştü, burun yeniden gömüldü. Sarhoş numarası yapıyordu. Muzaffer Bey tekrar daha hışımla itti. Baş yine kalktı, düşmedi bu sefer. İri burun aptal aptal baktı. Akları kanlanmış, gözleri yarı açıldı. Hı? Ananın dini, bak çiftliğe geldik. Cip kamyonet çiftlikten içeri yalpayla girince köpekler azgın azgın gürleyerek saldırdılar. Çok geçmeden elinde fenerle seyyare bacı koşarak geldi. Köpekleri kovdu. Muzaffer Bey ile Paşazade ilk önce atladılar. Zekai Bey hala sarhoş numarası yapıyor. Nefis kadının harikulade kokusundan ayrılmak istemiyordu. Elini kadının baldırına dayamıştı. Muzaffer Bey hırsla geldi. Onu öyle görünce tekrar sinirlenerek kapıyı açtı. Kulağına ulan diye fısıldadı kerata. Kendini sarhoşluğa vurmasana. Kolundan tuttu aşağı çekti. Zekai sendeledi. Hala numara yapıyordu. Paşazade beton evin merdivenlerine varmıştı bile. Muzaffer Zekai'yi de savdıktan sonra İsviçreli bayanı kucakladı. Kadın büsbütün sarhoş değildi. O da numara yapıyordu. Numaradan başını düşürdü. Muzaffer Bey ile yanak yanağa geldiler. Zekai'nin önünden geçerlerken bir iki güldü öksürdü. Ne demek istediğini anlayan Muzaffer. Burnundan başlarım ha dedi. Merdivenlere yürüdü. Paşazade yukarı çıkmış, tabanında ayı postu serili kütüphaneli odanın zarif sedirlerinden birine çizmeleriyle filan sırt üstü yatmıştı. Muzaffer Bey'in misafirlere mahsus yatak odasına götürdüğü karısından haberi yoktu. Olsa bile aldırmazdı. Muzaffer Bey nefis kadını karyolaya yatırıp üstünü örttü. Aklından başka şeyler geçiyordu ama Zekai'yi unutamıyor, geri dönüp kamyonete gitmesinden endişe ediyordu. Ayık olsa mesele yoktu ama sarhoşken onun ne küstah ne cüretkar olduğunu bilirdi. Sofayı koşarak geçti, merdiveni indi. Oradaydı. Seyyare bacıyla konuşuyordu. Varsın konuşsundu, seyyareyi de kıskanacak değildi ya. Yanlarına gitti. Ne olmuş? Kadın izah etti. Cemşir Ağa ile Berber Reşit gelmişler. Zekai'yi unuttu. İyi iyi, ben de onları görmek istiyordum zaten. Neredeler? Benim Huda. Ne zaman geldiler? Siz gittikten sonra. Pekala, yiyecek ver, yataklarını ser, Yasin'in odasına ser yataklarını. Yarın konuşuruz, şimdi hiç halim yok. Cip kamyonetten karısını aldı, kucağında yukarı çıkardı. Güllü sofada ayılır gibi olduysa da kendini tekrar bıraktı. Uyku ve aşırı sarhoşluğun karanlığına dalıp gitti. Sahiden dalıp gitmiş miydi yoksa numara mı yapıyordu? Muzaffer Bey, İsviçreli bayanın sırt üstü uyumakta olduğu odaya götürmek istemiyordu karısını. Bunun çeşitli sebepleri vardı. Her şeyden önce nefis kadın odada yalnız olmalıydı. Sonra şayet Paşazade metresinin yanında yatmak ister de gelirse Güllü'yü orada bulmamalıydı. Ne olur ne olmazdı. Kucağında Güllü, Güllü'nün çiftliğe geldiği ilk gün Gülizar'la birlikte yattığı banyonun karşısındaki odaya gitti. Kadını sedirin üstüne yatırıp yavaşça çıktı. Paşazade ile Zekai'nin yanlarına, kütüphaneli odaya döndü. Paşazade çizmeleriyle filan uzandığı sedirde yarı kapalı gözlerle kestiriyor, Zekai ise eline geçirdiği yarım şişe vermutu tepesine dikiyordu. Muzaffer Bey belinde yumrukları odanın ortasında durdu. Ne yapıyoruz şimdi? Zekai bakmadı bile. Paşazade zorla açtığı gözlerle mırıldandı. Benden paso. Niçin? Hiç halim yok. Ayıp olmasa hemen uyurdum. Muzaffer Bey'in kafasında şimşek çaktı. Uyu dedi. Derhal olduğun yerde uyuyabilirsin. Hadi bana eyvallah öyleyse. Arkasını döndü, hemen uykuya geçti. Bütün mesele Zekai'deydi. Muzaffer Bey'in üzerinde bir takım Amerikan traktörleri kataloglarının bulunduğu masada oturmuş, dargın görünüyordu. Yanına gitti, elini omzuna koydu. Ne haber Danton? Bakmadı bile, devam etti. Sabaha kadar kamyonetle gezsek razıydın değil mi? İri burnuyla sertçe döndü. Ne gibi? Kitap gibi avradın yanında. Ha? Zekai şişeyi tepesine dikti. Avradın memelerine burnunu sokmuştun rezil. Sen de resmen kucaklamıştın. Muzaffer Bey döndü. Horlamaya başlayan Paşazade'ye baktı. Sonra yavaş söyle dedi. Bir iskemle çekip yanına oturdu. Şakayı bir yana bıraktılar. Av partisinde konuşulanları hatırlamaya çalıştılar. Çalıştılar değil, Zekai bilhassa eşeledi. İstiyorlardı, çok istiyorlardı Muzaffer'in kendi saflarına geçmesini. Hatta av partisi onunla daha yakından temas edebilmek için bilhassa tertiplenmişti. Ne düşünüyordu, hala niçin tereddüt ediyordu, kimden çekiniyordu? Muzaffer'in aklı fikri koca burnuyla nasıl uyutabileceğindeydi. Bu parti, karşı parti önemli değildi. Önemli olan Zekai'nin uyumasıydı. Ama oralı değildi herif. Kaşalot diye geçirdi. Ayı balığına benziyor. Danton pezevenk. Burnu hele, burnu iri olanın beni tavlamaya çalışıyor. Ulan hırt, vur kafayı yat, beni yarın tavlarsın. Neyse dedi, gerisini yarın konuşuruz. Benim fena halde uykum geldi, senin? Benim de tam tersi, gittikçe açılıyorum, sen yat istersen. Muzaffer Bey güldü. Zekai, ne var, niye güldün? Hiç, aklıma başka bir şey geldi de. Zekai anlamıştı, bozuntuya vermedi. Bir ipte oynayan iki cambaza benziyorlardı. O da Muzaffer'in uyumasını bekliyordu, bekleyecekti de. Sinirlerinde dehşetli bir gerilme, içinde sonsuz bir arzu. İsviçreli bayan kafasında soyunup duruyordu. Çıldıracaktı. Herhangi bir aksilikten korkmuyordu. Ne olursa olsun kaça patlarsa patlasın koynuna girecekti. Paşazade'nin böyle şeylere aldırmadığını biliyor, sadece Muzaffer'den çekiniyordu. Yoksa Muzaffer'le açıkça konuşsa mıydı? Baktı, göz göze geldiler. Ne haber diye Muzaffer göz kırptı. Beriki cin gibiydi. Gözleri pırıl pırıl, kalın çerçeveli gözlüğü gerisinde cevap canlı. Cebinden bir teklif kağıdı çıkarıp uzattı. Al şunu. Nedir o? Aldı, baktı, anladı işi. Yine mi parti dalgası ulan? Zekai cevap vermedi. Vermut şişesine dikerken elinin körü diye geçirdi. Yine mi parti dalgasıymış? Parti dalgası tabii. Sabahtan beri okuduğum kurt masalı boşuna mı? Atatürk'ün ruhundan sana ne? Zamanla ahkamın değiştiğini bilmiyor musun? Bab-ı içtihat kapanmadı ya, menfaatine uygun düşen taraf neresiyse bab-ı içtihadı oradan açarsın Kenef. Bütün bunları sen de bilirsin. İt gibi bilirsin ya, hesabın var. Karşı partinin %100 ağır basmasını bekliyorsun. Yoksa ne Atatürk, ne Atatürk'ün ruhu, hatta ne de peygamber. Ulan sen din bile değiştirirsin be. Muzaffer Bey teklif kağıdını masanın üzerine bıraktı. Sonra düşünürüz. Canı sıkılmıştı. Dostluk başka, alışveriş başkaydı. İsterse canı, canının içi olsun, hususiyetine aşırı müdahaleyi sevmezdi. İleri gittiğini idrak eden Zekai de kısa kesmişti. Ben arada elçiyim oğlum. Elçiye zeval yok. İster doldur, ister yırt at. Şişeyi dikti. Kamyonetle gelişlerini, yolu hatırladı. Kolunu nasıl da dolamıştı beline. Namussuz. Piliç gibi karıyı soluna almış, yedeğine. Bu taraftakini de kaptırmamak istiyor. Biz de Allah'ın kuluyuz oğlum. Seninki cansa bizimki de patlıcan değil. Karıyı nasıl kucaklayıp götürdü? Gözlerini Muzaffer Bey'e çevirdi. Elleri arkasında kütüphanesindeki sıra sıra kitaplara bakıyordu. Zekai'nin uyumasından çok bu işteki çıkarını düşünüyordu. Teklif kağıdını doldurtup imzalatırsa ne vaat etmişlerdi acaba? Ne vaat ederlerse etsinler, yıllar yılı hiçbir iş yapmadığı halde bey gibi yaşamasını sağlayanlara karşı bu ne vefasızlık, hatta ne cibiliyetsizlikti. Bu adam demek ki menfaati için her şeyi feda edebilirdi. Elleri arkasında kütüphanenin önünden çekildi. Ağır ağır kapıya gitti, dışarı çıktı. Zekai'nin yüreği hop etti. Muzaffer Paşazade'nin medresine gidiyordu galiba. Şişeyi masanın üzerine koydu. Peşinden gitse miydi acaba? İskemlesinde kalktı, oturdu, tekrar kalktı. Paşazade'yi uyandırmak geçti aklından, sonra caydı. Eline bir şey geçmeyecekti. En iyisi tırnağını kemirerek olduğu yerde döndü. Göğsü heyecanla kalkıp iniyordu. Sahiden gitmiş miydi? Gittiyse şimdi yanındaydı. Belki de iri gövdesiyle abanmıştı kadının üstüne. Bunalacak hale geldi. Bir şey değil, Muzaffer'in sağa solu yoktu. Üstlerine gitse bile ne var ulan, niye geldin diye tokatlayabilirdi. Hatta Paşazade'yi uyandırıp gönderse bile para etmeyebilir, ona da posta koyardı. Biliyordu Muzaffer'in huyunu. Gözleri döndüğü zaman canavardan beterdi. Kapıya kadar usul usul gitti. Başını tam uzatırken Muzaffer'in kaba öksürüğü içeri kaçtı. Muzaffer tuvaletten dönmekteydi. Aklına esti, Paşazade'ninkinin yattığı odaya doğru yolunu değiştirdi. Kapıyı açtı, kadın bıraktığı gibi sırt üstü yatıyordu. İçeri girecekken vazgeçti. O baş belası herif cin gibi oturuyordu. Gerekirse meseleyi açıp pazarlığa girişmek için kütüphaneli odaya geldi. Fakat hayret, Zekai masaya dayadığı kollarını başına indirmiş uyuyordu. İçinde bir dalgalanma, bir yükselme, bir kabarma. Kanı alev olmuş, damarlarında kurşun gibi dolaşmaya başlamıştı. Kalbi hızlı hızlı çarpıyordu. Vakit geçirmeye lüzum yoktu. Ayaklarının uçlarına basarak madamın odasına gitti. Kapıyı usulcacık açıp girdi. İhtiyatla kapattıktan sonra sürgüyü sürdü. Seyyare bacının bir ara getirip karyolanın yanındaki komodinin üstüne bıraktığı küçücük idare lambasının hafif sarı ışığında madamın nefis bacakları görünüyordu. Sahiden uyumaktaydı. Muzaffer Bey'in kucağında yukarı taşırken heyecanlanmış, çok şeyler ummuştu ama sonra ümitleri kırılmıştı. Arkadaşlarının dost, sevgili, karı, hatta metreslerine karşı saygı, saygıdan da başka bir çeşit anne, kız kardeş veya yakın akrabalara gösterilen kardeşçe taassup güdebileceğini düşünmüştü. Nitekim öyle olmuştu da. Getirip bıraktıktan sonra bir daha uğramamıştı. Gerçi yolda kolunu beline dolamıştı ama bu sırf bir tesadüf yahut da sarhoşluğun verdiği yolculuğa has bir davranış olabilirdi. Muzaffer Bey usulcacık içeri girip kapıyı sürgülediği sıra o gerçekten uyuyordu. Adamın yanı başına kadar geldiğini, ihtirasla titreyen, kıllı kocaman elleriyle çıplak bacaklarına uzandığını hissetmedi. Eller çıplak bacakları sımsıkı kavrayınca sıçradı. Uykulu gözlerini aralayıp karşısında Muzaffer'i görünce "Oo" dedi. Bir şeyler fısıldadı, güldü, sonra erkeğin kuvvetli kollarına teslim oldu. Dünya silinmişti. Sonlara doğru yerli sosyete hanımlarından birinin, bilhassa sarışın birinin, Muzaffer Bey hakkında söylediklerini az bile buldu. O ne kudret, o ne bayıltıcı erkek kokusuydu. Muzaffer Bey çok az Fransızca bildiği için dille anlaşamıyorlardı. Ne lüzum vardı? Gerçi güzel sözün yardımı çoktu ama olmasa da olabilirdi. Eskimemiş, birbirlerine henüz doyamamışlardı ki yardımcı şeylere, tahrik vasıtalarına ihtiyaçları olsun. Muzaffer Bey'in aklından bir ara zekayı geçtiyse de umursamadı. Ok yaydan çıkmıştı. İsterse şüphelensin, dahası fenası, kadınla yattığını anlasın, ne çıkardı? Zekayı deminden beri madamın yattığı odanın kapısı önünde anahtar deliğinden Muzaffer'i seyrediyordu. Görüyordu göreceğini. Birden takati kesilerek dizleri büküldü, cayır cayır yanıyordu, kapıdan çekildi. Ne yapmalıydı? Şu anda bir kadın lazımdı, bir kadın. İsterse kel, kör, topal, inmeli, seksenlik, fakat kadın, bir kadın. Aklına Güllü geldi, tamam diye göz kırptı. Kocası bir başka kadının koynunda. O neden başka bir erkeğin koynuna girmesin ki? Gülü'nün yattığı odaya hızla gitti, fakat aynı hızla giremedi. Göğsünden iten, durduran bir şey vardı. Muzaffer Bey'in korkusu. Muzaffer Bey yabancı bir kadını koynuna alabilirdi ama karısını yabancı bir erkeğin koynunda görmek değil, düşünmek bile istemezdi. Kapıyı itmek için uzanan eli düştü. Bununla beraber kadın, kadın istiyordu. Kadın olmazsa olmalıydı, bir kadın olmalıydı, çıldıracaktı. Ne diye yoktu sanki, niçin evlenmemişti? Yarından tezi yok, o da evlenmeliydi. Evlenmek esir olmak demek değildi ki, asla. Karısını daha iyi kadınlara avlanmak için yem olarak kullanabilirdi. Evinde eşe, dosta ziyafetler çeker, eşin dostun karıları yahut baldızlarıyla mercimeği fırına vermenin yolunu bulurdu. Aklına Seyyare Bacı geldi. Kadın pek öyle yaşlı da sayılmazdı. Ne yaşlısı? Pek pek 45'lik. Yoktu bile ihtimal. Adam sen de dedi, kadın değil mi? Gülünün kapısından çekilip merdivene gitti, ağır ağır indi. Ay yoktu. Çiftlik avlusu kapkaranlıktı. Bir basamak daha indi, bir köpek homurtusu. Aklına köpekler geldi. Muzaffer Bey'in köpeklerinin ne azgın şeyler olduklarını bilirdi. Çiftlik için hususi yetiştirilmiş, canavar yapılı şeylerdi. Küçükken kulakları, kuyrukları kesilmişti. Tıpkı efendileri gibi diye aklından geçirdi, güldü. Peki ne olacaktı şimdi, vaz mı geçecekti? Hiç olmazsa Seyyare Bacı'dan vazgeçmeliydi. Kadının huğu çiftliğin ta öte başındaydı. Oraya gitmesi için avluyu boydan boya geçmesi lazımdı. Buna ise imkan yoktu. Köpekler canavardan da beterdiler. Merdiveni geri çıktı. Muzaffer hala gavur karısının yanında mıydı acaba? Kapıya gitti. Gözünü anahtar deliğine uydurdu. Tamam. Koyun koyuna yatıyorlardı. Uyanıktılar. Kanı tekrar alevlendi. Ne olursa olsun, kaça patlarsa patlasın gitse miydi Güllü'nün, pardon, Serap yengenin yanına? Ne olabilirdi? Bağırır mıydı? Bağırırsa kocasının marifetini söyler, kadının bir anlık kıskançlığından faydalanırdı. Sonra fabrikada, o kadar erkeğin arasında yetişmiş bir kızdı nihayet. Kim bilir ustalarla, işçilerle filan ne cevizler kırmıştı. Anahtar deliğine tekrar eğildi. Değişmiş bir şey yoktu, yatıyorlardı. Kadının çıplak, dolgun, nefis bacakları, Muzaffer'in balta görmemiş ormana benzeyen kıllı bacaklarına dolanmıştı. Ya Herro Merro diye kapıdan çekildi, Güllü'nün odasına gitti. Kapı kilitli değildi, itilince açıldı. Yüreği çarparak girdi, durdu, ürkek iki adım attı, yine durdu. Kalbi öyle çarpıyordu ki, sağ elinin şehadet parmağı dişlerinin arasında sedire yaklaştı, genç kadın yan yatıyordu. Bacaklarını toplamıştı. Titreyen elini usulcacık uzattı, peşin parmağını değdirip çekti, dinledi. Tekrar daha kuvvetle değdirip çekti, yine bir şey yok. Bu sefer avcunu uzattı. Kumaşın altında dipdiri cap canlı yatan ateş gibi baldıra koydu. Kalbinin darbelerini duyuyordu. Gözlerinden sıcak kan dalgaları geçiyordu adeta. Avcuyla bastırdığı yeri hafifçe kapçaladı. Peki ama bu kadar korkaklığa ne lüzum vardı? İki eliyle bacağı sımsıkı tuttu bu sefer. Gittikçe artan bir istek. Ellerini yukarılara kaldırdı. Avuçlarının içindeki bacak genişliyordu. En geniş yer. Her şey avuçlarının içindeydi. Lakin kumaşın üstünden tadı yoktu. Ellerini çekti. Ayak ucuna geldi. Kadının eteğinin ucunu buldu. Hafifçe kaldırdı. Gözleri karanlığa alıştığı için hayal meyal görüyordu. Etek kalktı, kalktı. Üst üste, uslu uslu yatan bembeyaz bacaklar. Çıldırırcasına uzandı. Sıcak el çıplak bacaklara değiyordu. Güllü bir ara sırt üstü döndü, rüya görüyordu. Muzaffer Bey'in koynunda yatıyor, adam bacaklarıyla oynuyordu. Gözlerini açacak oldu, açamadı. Dibe, uykunun karanlık dibine taş gibi indi. Zekayı bu sefer daha rahatlıkla kaldırmıştı eteği. Elini tam götürürken gecenin derinliklerinde bir takım bağırışıp çağrışmalar, eheyler, teneke çalmalar başladı. Zekai Bey güllüğü filan unutarak odadan çıktı, kütüphaneli odaya heyecanla geldi. Ne oluyordu? Sofada bir kapı açılıp kapanışı işitti. Muzaffer de duymuştu bu sesleri herhalde. Geliyordu. Masaya geçip başını kollarına düşürdü. Muzaffer Bey içeri girdiği zaman Zekai'yi bıraktığı gibi buldu. Yanına geldi, omuzlarından dürttü. Hey Zekai! Sarstı, çekti. Zekai güya uyandı. Ne var? Bu sesler ne? Bilmem. Köyde bir şeyler oluyor galiba. Pencereye gittiler. Simsiyah göğün altındaki köyün daha karanlık kulübeleri gemici fenerlerinin titrek sarı ışıklarıyla aydınlanıyordu. Konuşmalar, teneke sesleri, çığlıklar. Var var, bir şeyler var köyde. Ne olabilir ki? Bilmem ki. Kafasından yine Fransız Büyük İhtilali'nin alevler içindeki Bastille geçti. Bastille'in alevleri ve bu alevlerin aydınlattığı korkunç yüzler.